Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yaşayan ebedi hakikat
İmam Hümeyni.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu, rahmetli İmam Hümeyni'nin vefat yıldönümünde onu ve yolunu saygıyla anıyor ve İslam alemine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Haziran ayı Müslüman İran milleti emsalsiz önderliği ve şecaati sayesinde özgürlüğüne kavuştuğu büyük bir insan ve önderin yadını ve anısını hatırlatıyor. Bu büyük insan, çağdaş insanın komplike ilişkilerinden gerçekçi bir idrak ile yaşamının temel meseleleriyle ilgilendi ve muazzam ve akılcı kişiliğiyle korku ve teslimiyet hisarını kırarak bir milleti zulüm ve diktatörlükten kurtardı. Ve bu büyük insan çağımızın en önemli olayı olan İran İslam İnkılabı'nın temelini atan İmam Hümeyni idi.
Evet, İran İslam İnkılabı'nın büyük mimarı, rahmetli İmam Hümeyni'nin rihleti üzerinden 34 yıl geçiyor. Bazıları zaman akışı bu büyük önderin yadını unutturabileceğini zannediyor. Oysa dünyada yaşanan yeni gelişmelerin süreci, imamın yolunu ve yordamını daha da canlandırdığı anlaşılıyor. Beşeri toplum, 21. yüzyılın engebelerini geride bırakarak sonunda gerçek saadet, özgürlük ve barışa kavuşabileceğini zannediyordu. Ancak bazı çevrelerin diktatörlüğü, soltacılığı ve zorbalığı beşeri toplumu bu fırsattan mahrum bıraktı. Bu noktada İmam Hümeyni'nin gayet sakin ve mantıklı bir şekilde salabetli ve manevi nidası akıllara geliyor. İmam şöyle diyordu: "Beşeriyetin tek kurtuluş yolu Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme kadar uzanan ilahi enbiyanın yoluna yönelmeleridir."
İmam Hümeyni'ye göre beşeri tarihte en korkunç cinayetlerin köklerini insanların makam hırsında aramak gerekir. Zira bu özellik insanlarda kurumsal hale gelmiştir. İnsan her zaman hikmetli ve ilimli olmakla birlikte tevhid ve insan aşkı ile yaşayan önderlere ihtiyacı vardır. İmam Hümeyni bu özelliklere sahip olan bir önder olarak 20. yüzyılın en büyük inkılabının temelini attı ve beşeri ahlak ve hak talepli insanlarda da en iyi şekilde yeniden ihya etti.
İmam Hümeyni'nin yaşama bakışı ve yöntemi emsalsizdi. İmamın gençlik çağı ve eğitim yılları, ruhi ve fikri ortamı başka siyasi liderlerinkine asla benzemiyordu. İmam zorluklarla beraber olan gayet sade bir hayata başladı. İmam gençlik çağının zirvesinde nefsini tekzip etme merhalelerini geride bırakarak irfanda büyük manevi dereceleri elde etti. İmam ömrünün onlarca yılını da ilim öğrenmek, araştırmak ve kitap yazmakla geçirdi ve yazdığı çok sayıda kitabın yanı sıra birçok da talebe yetiştirdi.
İmam Hümeyni siyasi mücadeleleri sürecinde hiçbir siyasi partiye üye olmadı ve faaliyette bulunmadı. İmam Hümeyni tüm insanları fıtrat sahibi, Allah'ı arayan, hakikat ve adalet talep eden insanlar gördüğü için onları şeytan sıfatlılar, sahtekarlar ve zalimlerle mücadeleye davet ediyor ve kaderlerine karşı sorumlu olduklarını vurguluyordu. İmam Hümeyni milletlere hitap ediyor ve alemin büyük gelişmeleri milletlerin ve halk kitlelerinin eliyle gerçekleşirse asla yenilgiye uğramayacağını belirtiyordu. İmama göre milletler uyandığı takdirde dünyada değişiklik yapabilir ve zulüm ve adaletsizliğe son verebilir. İmam Hümeyni diğer siyasi liderlerin aksine kendi çıkarlarını değil asıl insanların saadetini düşünen ve gerektiği takdirde de bu kitleyi harekete geçiren bir liderdi.
İmam Hümeyni'yi tağut rejiminde mevcut düzene karşı kıyama yönelten şey, o dönemde İran toplumunun dini taaliminden boşaltılmış olmasıydı. Öyle ki toplum ilahi ve dini inanç bakımından ciddi hasara uğramıştı. O dönemde İslam dini hiçbir siyasi, sosyal ve kültürel işe karışmayan ve sadece bireysel ibadetlerle sınırlı olan bir din şeklinde tanıtılıyordu. Oysa bu dinden bu algı fasık ve despot hükümdarların halk arasında yaymaya çalıştığı bir yalandı.
İmam Hümeyni'ye göre İslami toplum Allah Resulü vefat ettikten sonra bu bağlamda hasara uğramış ve bu durum tağut rejimi döneminde doruk noktasına ulaşmıştı. İmam şöyle diyordu: bu şeytani bir plandı ve Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde hazırlanmıştı ve daha sonra da hangi hükümet iş başına geldiyse bu planı onayladı ve en son İslam ülkelerinin yolu doğuya ve batıya açıldıktan sonra zirveye ulaştı. Neymiş? İslam kul ile Allah arasında kişisel bir meseleymiş. Ve siyaset İslam'dan ayrıymış ve Müslüman siyasete müdahale etmemesi ve ulema siyasete karışmaması gerekiyormuş.
İmam Hümeyni İslam'ın bu şekilde dışlanması ve mahcur kalması ile mücadele ederek şöyle buyurdu: asr-ı saadette Allah Resulü döneminden sapmalar olmadığı döneme kadar siyaset ve diyanet iç içe olmuştur. İmam Hümeyni başka bir yerde de dinin etkinliğini insanların bireysel ve sosyal işlerine müdahale etmesine bağlı olduğunu belirterek şöyle buyurdu: siyaset dinden ayrıdır sloganı sömürü propagandasıdır. Bunlar Müslüman milletleri kendi kaderini belirleme hakkından alıkoymak istiyor.
Gerçekte İmam Hümeyni'nin bu sözleri öz Muhammed-i İslam ve insanların fıtrat dilinden beyan edilen sözlerdi. İmamın her söylediği halkın fıtratından ve yüreklerinden çıkan sözlerdi. Eğer imamın sözleri beşeri camiada büyük ilgi görüyorsa, bunun sebebi söyledikleri etnik bir grubun bir başka etnik grubun karşısında söylemleri veya aydın akımın başka akımların karşısında söylemleri değil de hak talep, sade talep ve sağlıklı bir toplumun inşa etmek isteyen sade talep insanların söylemleri olmasıdır. Bu söylem gayet sade, akıcı ve mantıklı olarak dünya mahrumları ve mustazaflarının diliyle gündeme geliyor ve bu yüzden beşeri toplumlarda büyük ilgi ile karşılaşıyordu.
Kuşkusuz bugün yine İmam Hümeyni'nin sözleri henüz insani fıtratından uzaklaşmamış, insaflı her insanın kulağına ulaşırsa doğan olarak imamın söylemine karşı teslim olacağı kesindir. İmamın zulüm karşıtlığı, zorbaları haddini aşan taleplerine karşı direnişçi ruhu, çaba ve kalkınma psikolojisi, insani keramete saygı duyması, milletlere saygı göstermesi ve haklarına vurgu yapması, günümüz dünyasında yoğun ilgi gören İmam Hümeyni'nin bazı söylemleridir.
Tahran Radyosu.
İmam Hümeyni dinin hükümeti kurmak ve dini siyaset ve hükümet meydanına geri getirmek için İslam dini tüm zamanlarda ve mekanlarda uygulanabilecek zati değerlere ve yasallara sahip olduğu inancını oluşturdu. Zira bu yasalar insan fıtratına göre düzenlenen yasalardır ve fıtri konular çeşitli zamanlardan ve mekanlardan bağımsızdır. Örneğin annenin evladına yönelik sevgisi, tarihin tüm evreleri için geçerlidir. Dolayısıyla İslam yasaları da insan doğası ve fıtratına uygun hazırlandığından her daim uygulanabilir yasalardır.
Rahmetli İmam Hümeyni, İslam ümmetinin uyanış öncüsü ve alim bir şahsiyetti. İmam, İslam'ı iyi bilen bir fakih, Allah peşinde olan bir arif ve cesur bir önder sıfatıyla İran toplumunun temellerini ıslah etme yolunda adım attı ve İran İslam İnkılabı'nı zafere götürerek İslam öğretileri temelinde yeni bir nizamın temelini attı. İslami nizam yeni kriterleri ve ilkeleri belirledi ve insani keramet temelinde asil bir kültürün temelini attı. İran İslam Cumhuriyeti adıyla adlandırılan bu nizam günümüzde birçok milletin ilgi odağındadır. İmam ileriye ve geleceğe dönük geniş bakış açısı ile dünya Müslümanlarının izzeti ve mustazafların güçlendirilmesi tezini ortaya attı.
Kuşkusuz İmam Hümeyni'nin küresel istikbal ile mücadele yönündeki tavsiyelerine uymak, dünya zorbalarının pençesinden kurtulmak üzere aydın bir ufuk göstermiştir. Bu ufukta beşeriyetin büyük kurtarıcısı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesi ve dünyayı zulümden temizleyerek adalet ile doldurması yatmaktadır. İmam Hümeyni bu muzaffer son hakkında şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde mustazafları, müstekbirlere galip getirmeyi ve onları da imam ve önder yapmayı vaat etmiştir. İlahi vaat yakındır. Umarım bu vaadin gerçekleşmesine ve mustazafların müstekbirlere galip gelmesine hep birlikte şahit oluruz.
Bugün 34 yılın ardından rahmetli İmam Hümeyni'nin temelini attığı İslami nizam öylesine güçlendi ki İslam inkılabı bir rejimi devirmenin ötesinde bir hareket olduğunu delillerle ispat etmeye gerek bile duymuyoruz. Bugün dünya siyaset arenasında ve daha somut olarak düşünürlerin ve politikacıların hatta büyük liderlerin oturumlarında en çok İran İslam İnkılabı'nın dünyanın siyaset ve kültür denklemleri üzerinde etkileri tartışılmaktadır. Dini kimliğin ihya edilmesi, Müslümanların uluslararası denklemlerde konumlarının yükselmesi, İslami medeniyetin yeniden şekillenmeye başlaması, hepsi İran İslam İnkılabı'nın İslam dünyasını ve çağdaş dünyayı etkilediğinin işaretleridir.
İmam Hümeyni yaşayan ebedi hakikattir ve yolunu sürdürmek beşeri toplumlara istiklal, özgürlük ve hak temelinde bir hayat hibe eder. İmam Hümeyni'nin yadı ve yolu İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'nin tabiriyle ebedi bir hakikattir. Rahmetli İmam Hümeyni'yi saygıyla anıyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran İslami İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin vefat yıldönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizin sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emre bil maruf ve nehy-i münker iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münkerden hoşlanmama ve onunla mücadele için kriterleri hakkında konuşmak isteriz.
Resulullah'ın siyerinde temel ilkelerden biri münker ile savaşmaktır. O hazrete göre mümin insan her durumda münker ile mücadele etmelidir. Resulullah Efendimiz münker ile savaşmak için 3 aşama öneriyor ve böylece bu bağlamdaki tüm bahaneleri etkisizleştiriyor. O hazret şöyle buyuruyor: sizlerden her kimse bir münker görürse kendi eliyle onu değiştirmeli. Eğer yapamazsa diliyle değiştirmeli ve eğer yine yapamazsa kalbinde onu inkar etmelidir ve bu ise imanının en zayıf kademesidir.
Cahil ve kibirli insanlara öğüt vermek çok zor bir iştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere cahillik, emre bil maruf ve nehy-i münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın en başlıca engellerindendir ve mütekebbir de cahil gibi kendini bilgiden mustağni görür. Bu yüzden onların ıslah edilmesine hiçbir umut yoktur. Aslında söz konusu iki grubun doğru yola getirilmesi için direnmek boşa kürek çekmektir ve iyiliği emreden ve kötülükten sakındıranlar için yorgunluk ve üzüntüden başka bir getirisi olmayacaktır. Böyle insanlara karşı en iyi davranış onlara ilgi göstermemektir. Böylece bu insanlar kendilerini alçak ve değersiz görür ve kendilerini ıslah etmeye çalışırlar.
Gören insan için çehre ve yüz tercümana ihtiyacı olmayan ortak bir dildir. İlk karşılaşmada ve konuşmadan önce her insanın rahatsızlığı veya mutluluğu yüzünden okunur. Resul-i Ekrem her zaman kendi yüz ifadeleriyle mutluluğu veya rahatsızlığını sahabesi ve etrafındakilere belli ederdi. Bu yüzden Hazretin sahabesi her zaman Resulullah'ın yüz ifadeleri hakkında çok duyarlı ve hassastı. Resul-i Ekrem'in torunu Hazreti İmam Hasan aleyhisselam haksızlıklara karşı yüce insan büyük babasının tepkisi hakkında şöyle buyurdu. Öfkelendiği zaman yüzünü çevirir ve öfkesini yutardı.
Resulullah'ın mübarek yüzündeki ifadelerin sahabe üzerindeki etkisinin bir başka örneğini Cerir bin Abdullah'tan naklen dinleyelim. Cerir bin Abdullah şöyle anlatıyor. Yün giyen bedevilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktılar. Resul-i Ekrem onların muhtaç oldukları ve perişan halde olduklarını görünce halktan onlara yardım etmelerini istedi. İnsanlar bu konuyu fazla önemsemediler. Bu yüzden Resulullah'ın yüzünde üzüntü işaretleri belirdi. Ensarlardan biri Resulullah'ın üzgün olduğunu görünce bir kese para çıkarttı ve onun ardından Resulullah'ın sahabelerinin her biri teker teker hediyelerini getirip muhtaç bedevilere verdiler. Böylece Resulullah'ın yüzünde musluluk belirtileri göründü.
Münkere yani kötülüklere yüz çevirmek çok önemlidir. Zira sürekli günaha dalmış insana gülümsemek, onun çirkin hareketini onaylamak anlamındadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in 63. ayetinde Resulullah'a münafıklara yüz çevirmesini emrederek şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. Resul-i Ekrem konuşmaları ve davranışları ile müminleri bir günah ile karşılaştıklarındaki görevlerini belirtiyor. Emir-el Müminin Hazreti Ali aleyhisselam müminlerin görevi hakkında şöyle buyuruyor. Allah Resulü bize günahkar kişiye asık suratle bakmamızı emretti.
Tahran Radyosu.
Günahkarları asık ve üzgün ifadeyle karşılamak Allah'a yakınlık sebebidir. Ve bizim en az görevimiz ise günahlara karşı üzgün olduğumuzu göstermektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Günahlara karşı nefretle Yüce Allah'a yakınlaşın ve bu insanlara karşı yüzünüzü ekşitin ve onlara öfkelenmekle Allah'ın hoşnutluğunu arayın ve onlardan uzak kalmakla Allah'a yakınlaşın.
Resulullah'ın hata yapan sahabelere karşısında insanların davranışını düzeltme yöntemlerinden biri, onların davranışından duyduğu rahatsızlığı açıklamasıydı. Örneğin Resul-i Ekrem nezdinde yalandan daha çirkin bir özellik yoktu. Ne zaman birisi o hazretin yanında yalan söyleseydi, o hazretin yalancıya karşı davranışı hızla değişirdi ta ki yalancı söylediği yalandan tövbe edene kadar.
Çeşitli rivayetlerde kötülükten sakındırmanın üç aşamalı olduğuna vurgu yapılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne zaman bir münkir ile karşılaşsaydı, duyduğu rahatsızlığı yüzüyle ve çehresinde gösterirdi. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir işe şahit olan fakat ondan hoşlanmayan kişi tıpkı o işe şahit olmayan biri gibidir. Ve bir işe şahit olmayan fakat onun yapılmasına razı olan ise tıpkı o işe şahit olan gibidir.
Bu yüzden içten ve batında nefret etmek bir toplumun ısrar edilmesi için bir başlangıçtır ve bu aşamanın gerçekleşmesi için hiçbir şarta gerek yoktur. Eğer bir Müslüman başkalarına yalan söylemek, iftira atmak, gıybet etmek ve benzer günahlardan sakındıramıyorsa, en azından kendi kalbinde böyle benzer davranışlardan nefret edebilir. Ve böyle davranışlardan nefret eden ise asla böyle şeylere güler yüzle karşılaşamaz.
Resul-i Ekrem, İsrail oğullarının birinci hatalarının onların günahkarlarla uzlaşması olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. İsrail oğullarının birinci hatası ve kusuru bir erkeğin bir başka erkekle karşılaşınca ona "Ey adam! Allah'tan kork ve günah işleme, zira bu işler sana reva değil" deyip, fakat ertesi gün onu aynı durumda gördüğünde onunla beraber oturup kalkmak için onu günahtan sakındırmamasıdır.
Yüce Allah Maide suresinin 78. ayetinde İsrailoğullarının ilahi emirlere uymamaları hakkında açıklamada bulunarak, tam da bu yüzden Allah'ın onların kalplerine birbirine düşürdüğünü belirterek şöyle buyuruyor. İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
Günahla mücadele ve kötülükten sakındırmak toplumda birlik oluşturur ve ilahi azap ise toplumda münkerin yayılması konusunda duyarsız olanlara indirilir. İslam dininde başkalarına ilgi göstermek ve hemcinslerinin geleceğine önem vermenin özel bir yeri vardır. Bazı günahkarlar Allah'a duydukları düşmanlıktan günah işlerler ve bunu yapmaktan hiç çekinmezler. Fakat bazıları da cehaletten günah işlerler ve bu yüzden onlara acımak ise doğaldır.
Resulullah bir rivayette şöyle buyuruyor. Cebrail kafir ve kötülük yapanlara azap vermekle görevlendirildi ve ona söz konusu kesin ibadet edenler ve dindarlarını daha fazla cezalandırılması vahiy olundu. Cebrail Allah'tan bu emrin sebebini sorunca, Allah ona hitaben şöyle buyurdu. Zira onlara verdiğim imtihan ve güçle iyiliği emretmeyip kötülükten sakındırmadılar ve günah işleyenlere benim öfkem ve gazabıma sebep olmalarına rağmen çok sevdiler.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.pasure.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ ws.irib.ir adresinden elektronik posta ile iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyın. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yaşamını ele almak istiyoruz. Geçen bölümlerde başladığımız nübüvvet konulu sohbetimizin devamında en son ulul azm peygamberlere gelmiştik. Ve şimdi bu büyük peygamberlerin yani Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve en son Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaşamlarını ele almak üzere ilk ulul azm peygamberin yani Hazreti Nuh aleyhisselamın yaşam öyküsüne başlıyoruz. Hazreti Nuh aleyhisselam büyük ilahi nebilerden ve ilk ulul azm peygamberdir. O Hazretin ilahi kitabı ve şeriatı vardır ve risaleti evrenseldir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh aleyhisselama selam gönderiyor ve şöyle buyuruyor. Bütün alemlerden Nuh'a selam olsun. Kuşkusuz Hazreti Nuh'un kıyamı ve o Hazretin yaşadığı çağın müstekbirleriyle mücadelesi ve müstekbirlerin şom akıbeti beşeri tarihin en ibret verici sayfalarından biridir. Ve içinde birçok ibret ve ders yatmaktadır. Bu öyküde alemleri saran bir sel, sapkın ve fasık bir kuşağı yok ederken yepyeni bir toplumun doğuşunu ve hakkın batıla karşı zaferini anlatıyor. Hazreti Nuh'un adı 40 kezden fazla Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Araf suresinin 59. ayetinde şöyle buyurulmakta. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. De ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Tevhid ve yegane Allah'a tapmak tüm ilahi peygamberlerin davetinin temeli ve köküdür. Hazreti Nuh ve diğer tüm ilahi peygamberler başlattıkları hareketin ilk adımında insanları tevhide ve şirkten ve putperestlikten sakınmaya davet ediyordu. Gerçekte insanların tüm bedbahtlıklarının kökü Allah'a tapmaktan sapmaları ve putlara ve tağutlara boyun eğmelerine uzanır. Şirk ve putlara ve sahte tanrılara tapmak, insanların saadete ermeleri yolunda en büyük engeldir. Bu yüzden ilahi peygamberler, şu tevhid mektebinin büyük öğretmenleri, sürekli şirk ve putperestlik gibi, beşerin yolunda duran diken gibi rahatsız edici engeli ortadan kaldırıp, insanların kemale ermeleri için çaba harcamıştır. Gerçekte Hazreti Nuh aleyhisselam yeryüzünde fesat iyice yaygınlaştığı bir sırada peygamber olarak seçildi. O çağda şirk ve putperestlik, zulüm had safhaya ulaşmış, sınıflar arasındaki uçurum daha da derinleşmiş ve müstekbirler mustazafları iyice ezmeye başlamıştı. Hazreti Nuh kitap ve şeriatı ile insanlara geldi ve onları tevhid dinine inanmaya ve sahte tanrılardan el çekmeye davet etti. Hazreti Nuh'un öyküsüyle ilgili ayetlerden de anlaşıldığı üzere, o hazret insanları tevhide davet etmenin yanı sıra namaz kılmalarını istiyor. Ayrıca zulüm ve fesattan el çekmelerini, dürüst olmalarını ve verdikleri sözü tutmalarını talep ediyordu. Hazreti Nuh kavmini tevhide davet etme yolunda gece gündüz çarba harcadı ve bu insanları hidayete erdirmek ve hakkı benimsetmek için uzun yıllar emek sarf etti. Fakat kavmi inat ve kibir yolunu izledi. Nuh suresi o hazretin kavmine nasihatlerini, kavminin fesat ve sapkınlığını, haktan kaçmak için yaptıkları hileleri ve sonunda da Hazreti Nuh'un onları lanetlemeleri gibi konuları içerir. Örneğin surenin 5 ila 9. ayetlerinde Hazreti Nuh'un kavmine yönelik sitem edişine şöyle işaret ediliyor. Sonra Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak kaçmalarını artırdı. Gerçekten de imana gelmeleri ve böylece günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben kendilerine haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. İşte böyle. Hazreti Nuh'un aralıksız çabaları sonuç vermedi. Her ne kadar o hazret davetinde azimli ve kararlı davrandıysa, inatçı kavminin inadı daha da arttı. Ve seyrek sayıda iman edenin dışında kavminin tümü ona iman etmedi. Hazreti Nuh tam 950 yıl boyunca kavmini tevhide davet etti. Fakat bundan sonra onların inatçılığını ve kibirlenmelerini görünce iman etmelerinden umudunu kesti ve Allahu Teala katına yöneldi. Ve Nuh suresinin ayetlerine göre kavmini lanetledi ve Yüce Allah'tan yeryüzünü onlardan temizlemesini istedi. Öte yandan Hazreti Nuh'un isyankar ve asi kavminin cezalandırılması kararlaştırıldığında hepsinin boğularak ölümüne emredildi. Fakat bunun için bir takım tedbirler ve önlemler alınması gerekiyordu. Çünkü Hazreti Nuh'un iman edenleri kurtarmak için uygun bir gemi inşa etmesi gerekiyordu. İşte burada Yüce Allah Hazreti Nuh'a emretti. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz, emrimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Hazreti Nuh gemi inşaatını Yüce Allah'tan öğrendi. Çünkü gelecekte kopacak fırtınanın boyutlarını bilmiyordu. Bu yüzden ona göre gemi inşa edemezdi. Hazreti Nuh Yüce Allah'ın emri üzerine gemisini inşa etmeye başladı. İnsanlar Hazreti Nuh'un kurak çölün ortasında bu işi yaptığını görünce onunla alay ettiler. Onlar için Hazreti Nuh ve sahabesinin burada gemi inşa etmesi tuhaf geliyordu ve alaylı alaylı şöyle diyorlardı. Acaba şimdiye kadar akıllı bir insanın çölün ortasında gemi yaptığını gördünüz mü hiç? Ya da zavallı yaşlı adam ömrünün sonunda ne hallere düştü? Onun doğru düzgün aklı yok diyenler de oluyordu. Fakat Hazreti Nuh fevkalade bir direnişle ve onların sözlerini aldırmadan işine devam ediyordu. Gemi her geçen gün biraz daha tamamlanma noktasına yaklaşıyordu. Hazreti Nuh bazen kendisiyle alay edenlere verdiği cevapta şöyle diyordu. Bugün siz bizimle alay ediyorsunuz. Ama göreceksiniz, bir gün gelecek ki biz sizinle alay edeceğiz. Ve yakında korkunç azabın kimin başına geleceğini ve ebedi cezanın kimi saracağını göreceksiniz. Hazreti Nuh gemi inşaatını sürdürdü ve son aşamasına geldi. Ardından Yüce Allah'ın emri üzerine azap nazil olmaya başladı. O sırada tandırlardan su fışkırmaya başladı ki bu azabın nazil oluşunun işaretiydi. Gerçekte tandırdan su fışkırması Hazreti Nuh ve ona iman edenlere büyük hadisenin yaklaştığına ve her şey alt üst olacağına dair bir işaretti. Bu yüzden ellerini çabuk tutmaları gerekiyordu. O sırada Yüce Allah Hazreti Nuh'a her tür hayvandan bir çift gemiyi almasını, ayrıca helak olmaları vaat edilenlerin dışında ailesini gemiye bindirmesini emretti. Çünkü Hazreti Nuh'un eşi ve oğullarından biri İman etmemişti. Bu yüzden gemiye binemezdi. Çünkü bu gemiye binmenin ilk şartı iman etmekti. Hazreti Nuh hızla iman edenleri topladı. Fırtına ve ilahi ceza anı gelince onlara gemiye binmelerini söyledi. Bundan sonra geminin ne zaman hareket edeceği ve ne zaman duracağı ancak Yüce Allah'ın emrindeydi. sonunda azap anı geldi. Asi ve isyankâr kavmin başına nazil oldu. Kara bulutlar göğü sardı. Her taraftan çakan şimşekler büyük bir hadisenin yaklaştığının habercisiydi. Yağmur başladı. Aniden hızlandı. Sanki göklerin tüm kapıları açılmış ve okyanuslar kadar su bulutların arasından akmaya başlamıştı. Öte yandan yerden de sular fışkırarak yeryüzündeki sulara eklendi ve yeryüzünü sular kapladı. Bundan sonra oluşan okyanusta devasa dalgalar oluştu. Nuh gemisi dağlar kadar yükselen dalgaların arasında ilerliyordu. Hazreti Nuh iman etmeyen oğluna seslendi ve onu son kez iman ederek gemiye binmesini ve kafirlerden olmamasını istedi. Hazreti Nuh bu büyük peygamber son anda bile evladının taş kalbini etkilemeye çalıştı. Ama maalesef oğlu bu sözlerden etkilenmedi. Hazreti Nuh'un oğlu babasına verdiği cevapta yakında bir dağın zirvesine sığınacağını, böylece bu azgın suların tehlikesinden korunacağını söyledi. Hazreti Nuh bir kez daha oğlunu nasihat etti. Belki inandı, bırakırdı diye de şöyle devam etti. Oğlum, bugün hiçbir şey Allah'ın emrine karşı seni koruyamaz. O sırada büyük bir dalga geldi ve Hazreti Nuh'un oğlunu alıp götürdü ve boğulanların arasına kattı. Nihayet ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi. İş bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti. Ve o zalimler topluluğunun canı cehenneme denildi. Nuh fırtınası macerasının sonunda Hazreti Nuh ve beraberindekiler sağ salim gemiden indi. Ve yeryüzünde bir kez daha normal yaşam başladı. Kuşkusuz o korkunç fırtına yeryüzünde tüm hayat izlerini yok etmişti. Artık imarlı tarlalar, bahçeler ve çayırlar yoktu. Bu yüzden Hazreti Nuh ve beraberindekilerin beslenme ve geçim sıkıntısı ile karşılaşmasından endişe ediliyordu. Fakat Yüce Allah onlara ilahi bereket kapıları açılacağı konusunda müjdeledi. Ve bu açıdan asla kaygılanmamalarını buyurdu. Evet değerli dinleyicilerimiz. İslam'ı Tanıralım isimli programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanları hakka doğru hidayete erdirmek amacıyla son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme nazil edilen sema ve kitaptır. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberinin mucizesidir. Bu ilahi kitap 23 yıllık bir süre çerçevesinde ve vahiy yoluyla tedrici bir şekilde Resulullah Efendimiz'e nazil oldu. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim ayetlerini halka tilavet eder ve ayetlerin cazibesi insanları İslam dinine iman etmeye yöneltirdi.
İslam peygamberinin ifade ettiği üzere Kur'an-ı Kerim'in derin zahiri ve batını vardır ve bu özellikleriyle oldukça etkileyicidir. Kur'an-ı Kerim'in mesajları içerik itibariyle müşrikleri iman, ahlak ve salih amele davet eder ve zahirde de ayetlerin güzelliği, ahengi ve coşturucu ifadeleri ve güçlü edebiyatı ve akıcılığı mesajlarının cazibesini artırırdı. O dönemde usta şairlerden biri olan Sevid bin Samet, müşriklerin Kur'an-ı Kerim'in nüfuzuna bir çare bulma çabalarına şöyle karşılık veriyordu. Muhammed ne bir sihirbaz, ne bir şair ve ne bir kahindir. Allah'a ant olsun, onun kelamının has bir tadı vardır. Kelamının kökleri bereketli ve dalları da bol meyvelidir. Ve onun kelamından daha üstün bir kelam yoktur.
Kur'an-ı Kerim ayetleri o kadar caziptir ki Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve diğer müşrikler geceleri Allah Resulü'nün evinin çevresinde saklanarak gizlice o hazretin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor ve ayetlerin güzel ibareleri ve Resulullah'ın tilavetinden büyük zevk alıyorlardı. Fakat bu cahiller büyük bir bağnazlıkla ve Kur'an-ı Kerim muhtevasını benimsemeden başkalarını ayetlerin tilavetini dinlemekten men ediyordu. Çünkü etkilenmelerinden korkuyorlardı. Kur'an-ı Kerim yapıcı öğretileriyle Müslümanların düşüncelerini geliştirmekte etkili oluyor ve insanları düşünmeye ve araştırmaya teşvik ediyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri böylece insanları daha fazla düşünmeye ve daha fazla öğrenmeye yönelterek cahilliği ve bilgisizliği tenkit ediyordu. Kur'an-ı Kerim cahil insanları sağır ve dilsiz ve hayvanlardan farklı olmayan mahluklar niteliyordu.
Kur'an-ı Kerim'de ilim, hikmet, marifet, basiret, akıl, düşünce ve şuur gibi sözcükler birçok kez tekrarlanmıştır. Yüce Allah tüm insanlardan onlara sunduğu akıl nimetinden azami derecede yararlanmayı ve körü körüne taklit etmekten sakınmayı istemiştir. Kur'an-ı Kerim ilahi ayetleri okuyan fakat üzerinde derinlemesini düşünmeyen insanları da serzeniş ediyor ve neden bunu yapmadıklarını ve akıllarına kilit vurulmuş gibi davranmalarını sorguluyor. Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim tavsiyeleri İlim ve düşüncenin halk arasındaki değerini daha da yüceltti ve sonuçta İslami toplum bilim ve düşünceye yöneldi. O dönemde insanlar Kur'an-ı Kerim'in sadece kutsal ahlaki ve manevi bir kitap olmadığını ve yüce bir yaşam için program sunduğunu da anladı.
Genelde her insan yaşamında saadet ve mutluluğa kavuşmayı ve arzularının ve ülkülerinin zirvesine tırmanmayı arzu eder. Kuşkusuz saadet ve kemale ermek için plan yapmak gerekir. Bu plan güçlü ilkelere ve mantığa dayalı olduğu gibi akli destekten de yararlanmalıdır. Yaşam için en ilkeli programlar ise nitelik ve yapı itibariyle en sağlam olan programlardır. Kur'an-ı Kerim semavi bir kitap olarak insan ve dünyanın İslam'ın tevhid düşüncesi temelinde güdümlü olduklarını beyan ediyor ve beşeri camia için en yüce hedefleri belirleyerek saadet ve mutluluğa kavuşmalarını amaçlıyor. Gerçekte Kur'an-ı Kerim yaşam manifestosu olarak insanlara tüm alanlarda en ilkeli ve en mantıklı programı sunar ve kesin bir ifade ile şöyle buyurur: "Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ve yine Nahl suresinde şöyle buyrulur: "Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik."
Beşeri akıl ve düşüncenin ürünü olan kanunlar ve programlar insanoğlunun sahip olduğu ilim ve bilimin kısıtlı olması ve yaşamı boyunca karşılaştığı eksiklikler ve inişli çıkışlı süreçler yüzünden sürekli değişir. Bu yüzden bu kanunlar ve programlar bir yandan sürdürülebilir olmadığı gibi öbür yandan da beşeri camianın tüm ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Oysa Kur'an-ı Kerim'de yer alan kanunlar ve hükümler ilahi sonsuz ve mutlak ilim ve hikmetin ürünü olduğundan ve Yüce Allah insanların tüm ihtiyaçlarını tam olarak bildiğinden beşeri toplumun saadete nail olabilmesi için en mükemmel ve en sürdürülebilir kanunlar ve hükümler ve programlardır. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kusur ve eksiklik olmadığını göstermek için tüm düşünürleri ve bilginleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayet ve surelere benzer bir örnek getirmeye davet ederek şöyle buyuruyor: "Eğer kulumuza indirdiğimiz hakkında şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin. Ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın."
Bugün Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günlerin üzerinden yaklaşık 15 asır geçtiği bir sırada hiçbir düşünür, filozof, bilgin, fakih ve hiçbir bilimsel ve akademik kurum veya kuruluş Kur'an-ı Kerim'in bu çağrısına karşılık veremedi. Bu durum hem Kur'an-ı Kerim'in ilahi asaletini gösterir hem de bu kitapta yer alan ayetlerin hiçbir insanın düşüncesinin ürünü olamayacağını ispat eder. Nitekim Allah Resulü de bu kitabın ilahi vahiden başka bir şey olmadığını buyurur. Buna göre ve kesin bir ifade ile Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliği içinde hiçbir tahrif gerçekleşmediğinden ibaret olduğunu söylemek mümkün. Zira Allah-u Teala bu kitabı korumayı güvence altına almıştır. Allah-u Teala şöyle buyurur: "Biz Kur'an-ı Kerim'i nazil ettik ve kesinlikle de onu koruyacağız."
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in hidayet kitabı olduğunu buyuruyor ki bu da bu semavi kitabın özellikleri arasında en önemli özelliği sayılır. Allah Teala insanları hidayete erdirmek üzere birçok peygamber göndermiştir ki bu peygamberlerin bazıları mucizeleri ve diğer bazılarının mucizelerin yanı sıra kitap olmuştur. Kitap sahibi olan peygamberler İlahi hidayet hükümlerine de sahipti ve kitapları da ilahi hükümleri beyan etmek ve halkı hidayete erdirmek üzere getirilen kitaplardı. Fakat bu kitapların mucize boyutu söz konusu değildi ve aralarında bir tek Kur'an-ı Kerim mucize ve hidayet özelliklerini bir arada taşıyordu. Nitekim Bakara suresinin başında da bu kitabın muttaki insanları hidayete erdiren kitap olduğu ifade edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim mesajları ve öğretileri tüm insanları hiçbir kısıtlama gözetmeksizin kapsayan tek semavi kitaptır. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in ebedi oluşunun sırrı da hiçbir çağa ve hiçbir zaman dilimine özel olmamasında yatmaktadır. Nitekim zaman ve mekan kavramları veya kör bağnazlıklar hiçbir zaman bu ilahi kitabın asaletini etkileyemedi. Yüce Allah, İslam peygamberinin bu ebedi mucizesini insanları karanlıktan ve cahillikten, zulüm ve adaletsizlik karanlığından kurtararak aydınlığa kavuşturan kitap olarak tanımlıyor.
İngiliz bilgin John Dion Port, Muhammed ve Kur'an-ı Kerim katında Taksir Özrü adlı kitabında şöyle yazıyor: "Kur'an-ı Kerim doğum anından ölüm anına ve yeniden yaşam ve uhrevi kurtuluşa kadar en güzel ve en iyi ve en tatlı ibareleri gündeme getiriyor ve tüm medeni, askeri, yargı, ceza, ruhsal, ahlaki, edebi ve talim ve terbiye hükümlerini içeriyor." Alman şair Goethe de şöyle diyor: "Bizim papazlarımız uzun yıllar bizleri mukaddes Kur'an-ı Kerim hakikatini ve getireninin azametini idrak etmekten uzak tuttu. Ancak her ne kadar ilim ve bilim yolunda ilerler ve bağnazlık perdelerini aralarsak, Kur'an-ı Kerim'in tümünü içerdiği İslam'ın yapıcı öğretilerinin azameti bizi derin bir hayrete ve şaşkınlığa düşürüyor ve bugün artık bu anlatılmaz kitabın beşeri alemi kendine çekmesi ve çağımızın ilim ve bilimi üzerinde derin tesirini göstermesi ve cihan şumul hale gelmesi yakındır.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Alman İmparatoru Friedrich Papa'nın düşünce ve isteğinin aksine milattan sonra 7 Eylül 1228'de küçük bir ordu ile Akko'ya girdi. O her şeyden önce Kudüs'ü Mısır ve Filistin'in hükümdarı El-Kamil'in elinden dostane ve barışçıl bir şekilde almak istiyordu. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Haçlı Savaşları isimli podcast serisinin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bir önceki bölümde Haçlıların, özellikle de Papa'nın 5. Savaş'ta Haçlıların yenilgisinin ana nedeninin Alman İmparatoru Friedrich'in Haçlılara yardım etme sözüne sadakatsizliği olduğuna inandığını söylemiştik. Bu suçlama Alman İmparatoru Friedrich'in 6. Haçlı Seferi'ni düzenlemeye ve tazminat istemeye kışkırtılmasına neden oldu. Öte yandan Friedrich'in Papa ile ilişkisinin karanlık olması ve sonuçta Friedrich'in Papa tarafından aforoz edilmesine yol açan Friedrich Kudüs'ü Betülmukaddes ele geçirmek için Asya'ya gitmeye zorlandı. Çünkü kazanırsa halk arasında popülerlik kazanabilir. Öte yandan bu kampanya Papa'ya karşı mücadele etmenin ve onu yok saymanın bir biçimiydi. Çünkü Papa Friedrich'i aforoz ederek onun Kudüs'ü kurtarmak için herhangi bir eylemde bulunma yetkisine zarar vermişti. Şimdi Haçlı Savaşları'nın 6. aşamasına giden hikayenin devamını dinleyelim. Alman İmparatoru Frederick, Papa'nın düşünce ve isteğinin aksine milattan sonra 7 Eylül 1228'de küçük bir ordu ile Akko'ya girdi. O her şeyden önce Kudüs'ü Mısır ve Filistin'in hükümdarı El-Kamil'in elinden dostane ve barışçıl bir şekilde almak istiyordu. Kardeşi El-Muazzam'ı kendisine ciddi bir düşman olarak gören El-Kamil, onu yatıştırmak ve ayrıca Haçlı ordusunu kardeşine karşı kullanmak için Frederick ile anlaştı. Bu anlaşma eğer El-Muazzam'a karşı El-Kamil'e yardım ederse Kudüs'ü de Frederick'e teslim edeceği anlamına geliyordu. Ancak Frederick Asya'ya varmadan önce El-Muazzam öldü ve yerine El-Kamil için hiçbir zaman bir tehdit olarak görünmeyen ergenlik çağındaki oğlu geçti. Böylece El-Kamil artık Beytül Mukaddes'i hiçbir sebep olmaksızın Frederick'e teslim etmemesi gerektiğini anladı. Ancak Frederick taşınmıştı ve El-Kamil ya onunla savaşmak ya da sözünü yerine getirmek zorunda kaldı. Savaşa gitmeye karar verirse bu onun için zor olurdu. Çünkü bu durumda yeğeni El-Nasır'ın hükümdar olduğu Şam'ı kuşatmıştı ve El-Nasır'ın Frederick ile birleşmesi mümkün oldu. Bu durumda El-Kamil için tehlike ciddi olacak ve Frederick'in isteği üzerine Filistin'in tamamını ona vermiş olduğu için Müslümanların eleştirilerinden kurtulamayacaktı. Bu nedenle Frederick'e bir temsilci göndermeye ve barış koşullarını önermeye karar verdi. El-Kamil'den Avrupa'ya giden temsilcisi Fahreddin'i Frederick'e gönderdi ve böylece iki taraf arasında barış anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Beytüllahim ve Kudüs şehirleriyle Nasıra şehirleri ve Sayda çevresindeki diğer Müslüman toprakları Haçlıların topraklarına eklendi. Kudüs şehrinin içindeki iki kutsal mekan olan Kubbetü Sahra ve Mescid-i Aksa Müslümanların elinde kaldı ve her iki taraftaki sillerin tamamı serbest bırakıldı. Ayrıca uzlaşma anlaşmasına 10 yıl süreyle uyulması kararlaştırıldı. El-Kamil'in bu kararı ile Selahaddin'in bütün çaba ve gayretleri ve İslam'ın bütünlüğünü koruma mücadelesi bir gecede boşa gitti. Dolayısıyla Müslümanlar bu anlaşmadan memnun olmadılar. Bu anlaşmayla El-Kamil mektubunu dost ve düşman nezdinde değersiz hale getirdi. Vaizler, hatipler ve üst düzey din adamları Eyyubi hükümdarının bu davranışını Müslümanların onurunu zedelemek olarak değerlendirdiler. Ondan memnun olmayan düşmanları ve rakipleri onu daha düşman olarak görüyorlardı. Onun en zor rakibi El-Muazzam'ın oğlu El-Nasır, Şam şehrinde 3 günlük genel yas ilan etti ve diğer rakipleri de bu fırsatı halkı El-Kamil'e karşı kışkırtmak için kullandı. Eğer El-Kamil ısrar ve yoğun direnişin ardından yenilir, hatta öldürülürse ve sonunda Kudüs Haçlıların eline geçerse, o zaman Müslümanlar, komutanlar ve hatta Avrupalılar tarafından ona saygı duyulurdu. Ama bu eylemiyle kendini küçük düşürdü. Ayrıca Müslüman yöneticiler arasında İslami değerlere zerre kadar değer vermeyen Müslümanların tüm dini ve dünyevi değerlerine bedeli ne olursa olsun düşmana teslim etmeye hazır kimselerin bulunduğu yönünde Hristiyanlar arasında da şüphe yaratıldı. İktidarlarının temellerini korumaktır. İlginç bir şekilde Frederick bu sonuçtan yararlanamadı. Papa tarafından aforoz edilen ve birçok kişi tarafından 5. savaşta Haçlıların yenilgisinden sorumlu olduğuna inanılan bu anlaşmayla gidişatı kendi lehine çevirmeyi bekliyordu. Bu anlaşmayla Papa'nın ve Avrupalı Hristiyanların kendisinden memnun olacağını ve Papa'nın aforozunu iptal edeceğini düşünüyordu. Ancak bu olmadı ve kilise onun davranışlarından memnun değildi. Hatta rahipler ve piskoposlar bile onu gördükleri yerde ondan saklandılar. Haşolların ve kilisenin Frederick'ten hoşnutsuzluğunun nedeni, kilisenin daha önce Haçlı seferlerinde ana rolü oynaması ancak bu aşamada hiçbir etkisinin olmamasıydı. Öte yandan Haçlılar, Filistin topraklarının tamamını askeri güçle Müslümanların elinden almakla ilgilenirken, Frederick, Kudüs'ü ve diğer Filistin topraklarını savaşsız bir barışla ele geçirmişti. Öte yandan Kudüs'ün kutsal mekanları Müslümanların elinde kalıyor ve Haçlılar buralara ancak Müslümanların izniyle girebiliyorlardı. Bu da demek oluyor ki bu kutsal şehir tamamen Hristiyanların kontrolü altında değildi. Bu faktörler Frederick'e karşı mevcut memnuniyetsizliğin yanı sıra onun amacına ulaşmasını engelledi. Elbette Fransızların Frederick'e olan memnuniyetsizliği de onun güvensizliğinde ve itibarsızlaşmasında etkili oldu. Fransızlara karşı uzun süredir devam eden kininden dolayı Frederick, Fransız yönetiminin Filistin şehirleri üzerinde hayatta kalması ile ilgilenmiyordu. Bu nedenle hükümetlerini çökertmeyi, yerlerine Fransız olmayan ve güvenilen unsurları koymaya çalıştı. Conte Brenne'yi Kudüs'ün yönetiminden mahrum etti ve Kıbrıs hükümdarı üzerinde sultan kurdu. Daha önce de söylediğimiz gibi Haçlı Savaşları'nın 6. dönemi pek de savaşa benzemiyordu. Şüphesiz Frederick'in bir politikacı yaptığı şey Haçlı kalıcı onlarca yıldır başaramamıştı. Ancak söz konusu sözleşme yani Frederick ile Müslümanların hükümdarı El-Kamil arasındaki barış anlaşması Papa ve Başpiskopos tarafından kınandı. Papa, Frederick'in Kudüs'e girmesini bile yasakladı. Ancak Frederick, Papa'nın emrine görmezden geldi. Kudüs'e girdi, Kutsal Kabir Kilisesi'nde ayin düzenledi ve taç giydi. Taç giyme günü yayınladığı bildiride kendisini dünyevi konumdan daha yüksek bir konuma yükseltmiş ve kendisini Davud'un saltanat hikayesi bağlamına yerleştirmişti. Orta Çağ düşüncesinde Davud hem kral hem de peygamberdir. Frederick ayrıca şunları yazdı. Gerçek imanın mutluluğuna sahip olanlar şunu bilmeli ve herkese bildirmelidir ki sonsuza dek kutsanmış olan o bizimle tanışmış, halkına kurtuluş getirmiş ve kurtuluş kadehini Davud'un evinde bizim onurumuzda kaldırmıştır. Bu açıklamanın Papa'ya savaş ilanı anlamına geldi, açıkça anlaşılıyor. Papa tarafından aforoz edilen Almanya İmparatoru bu açıklaması ile kendisine dolaylı olarak Papa'nın yerine koymuş ve kendisini Papa'dan daha yararlı ve etkili görmüştür. Frederick'in hamlesinin Batı tarihi ve kültüründe Rönesans olarak bilinen bir akımın başlangıcı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu eylemi takip eden Avrupalı krallar Papa'yı itibarsızlaştırarak Papa'ya bağımlılıklarını ve halk arasındaki nüfuzunu azaltmaya çalışırlar. Bu dönemde Avrupa diplomasisinin Asya'da ve İslam ülkelerinde karmaşık bir hakimiyet akışının başladığını hatırlatmak önemlidir. Bu zamana dek Avrupa milletleriyle Müslüman milletler arasındaki çatışma çoğunlukla Müslümanların galip geldiği muharebe ve savaşlarda kendini gösteriyordu. Bundan sonra ise Avrupalılar tarafından İslam ülkelerinde hesaplı bir diplomasi yürütüldü ve bu Avrupalılar için en büyük sonuçları ve en az maliyeti sağladı. Perde arkası ve uyguladıkları karmaşık politikalarla Müslümanların kaderi üzerindeki ebedi hakimiyetlerini meşrulaştırdılar. Sözleşmeyi imzaladıktan ve Kudüs'te taç giydikten sonra Frederick hemen Avrupa'ya döndü. Çünkü Güney İtalya'da durum berbattı. Frederick tarafından Kudüs Krallığından tahttan indirilen Kont Brenne, papalık ordusunun başında Sicilya'ya saldırmaya hazırdı. Papa, Frederick'in Sicilya üzerindeki kontrolünden memnun olmadığından ve buranın yönetimini kendisine almak istediğinden bu hareketi memnuniyetle karşıladı. Frederick İtalya'ya vardığında işleri kendi lehine çevirdi ve sonunda Papa ile anlaşmaya vardı. Frederick Saint Germain anlaşmasında onunla barıştı ve Papa da onu aforoz etmekten vazgeçti. Böylece Frederick ulusal bir kahraman oldu. Ama İslam coğrafyasında hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Frederick, El-Kamil arasında barış anlaşmasının imzalanmasından bu yana Asya'da birçok değişiklik meydana geldi. Moğollar ilerlemeye devam ederek Suriye ve Küçük Asya sınırlarına ulaştı. Eyyubi'nin kardeşleri ardından da oğulları ve torunları birbirlerinin canına erdi. Yerine Moğollardan kaçan Sultan Celaleddin, Harezmşah, Eyyubi ve Selçuklu topraklarından bir kısmını ele geçirmeyi başardı. Öte yandan Eyyubilerin aciz kalmasıyla Küçük Asya Selçukluları da sınırlarından hem batı hem de doğu yakasında ilerlemeye çalıştı. Çığırından çıkmış Harezmlilerin Şam ve Küçük Asya'daki eylemleri bu güvensizlikleri ve rahatsızlıkları körükledi. İslam dünyasında Haçlı tehlikesini durduracak güçlü bir hükümet kalmamıştı. Bu nedenle bu durum Haçlı fırsatçılarını cezbediyordu. Özellikle bu rahatsızlıklar El-Kamil ile Frederick arasındaki barış anlaşmasının sona ermesine de denk geldi. Filistin şehirlerinde Müslümanlarla Hristiyanlar arasında çatışmalar başlayalı uzun zaman olmuştu. Haçlılar birkaç küçük zafer dışında iki büyük savaşı kaybetmiş ve ağır kayıplar vermişti. Gazze yakınlarında yaşanan savaşta 1000'den fazla Hristiyan Haçlı öldürüldü, 600'ü esir alındı. Bu zaferin ardından Mısır hükümdarı büyük bir ordu ile Kudüs'e saldırarak burayı kolaylıkla ele geçirdi. Artık Haçlılar Kudüs'ü Müslümanların elinden alamadılar ve birçok önemli kale Müslümanların eline geçti.
Thank you.
Bu bölümü dinlediğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. 6. Haçlı Seferi'nin nasıl oluşunu anlatmaya çalıştık. Umarım bu bölümü dinlemekten keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Oh,